Ayrım 7. Sayfa 60. 5. mantra. 5. mantra, bu mutlu bir andır. Önem verdiğiniz biriyle birlikte olduğunuzda bu mantrayı kullanabilirsiniz. Mutluluğun koşulları orada olduğu için bu bir kendine telkin ya da hüsnü kuruntu değildir. Farkında değilsek bunların bilincinde olmayız. Bu mantra kendimize ve diğerine mutluluğun bu kadar çok koşulunun elimizin altında olmasından ötürü çok tarihli olduğumuzu anımsatmaya hizmet eder. Kolayca nefes alıyoruz. Birlikteyiz. Mavi gök, bastığımız toprak bize güç veriyor. Diğeriyle birlikte oturur, yürürken 5. mantrayı kullanabilir ve ne kadar şanslı olduğunuzun ayırdına varabilirsiniz. Bu anı mutlu bir an olarak görüp görmemek farkındalığınıza bağlıdır. Mutluluğun bu şartları ikinizin de şimdi ve burada mutlu olması için yeter de artar bile. Yaşanan anı harikulade bir an kılan farkındalıktır. Uygulamamızla yaşadığımız ana nasıl mutluluk getireceğimizi her birimiz öğrenebiliriz. Mutlu olmak için ne bekliyoruz? Neden beklememiz gerekiyor? Farkındalıkla hemen şimdi ve burada mutlu olmanın mümkün olduğunu görebilirsiniz. 6. mantra. 6. mantrayı biri sizi övdüğü ya da eleştirdiğinde kullanırsınız. İki durumda da eşit ölçüde iş görür. 6. mantra şudur. Kısmen haklısın. Zayıf yanlarım var. Güçlü yanlarım var. Beni övdüğünde fazla şişip benim de boğuştuğum zorluklar olduğunu bilmezden gelmemeliyim. Beni eleştirdiğinde buna gömülüp olumlu şeyleri görmezden gelmemeliyim. Birinin güzelliklerini gördüğünüzde o kadar da güzel olmayan yanlarını görmezden gelmeye meyledersiniz. Fakat insanız. Hem pozitif hem negatif yönlerimiz var. Sevdikleriniz size övgüler düzdüğü, mükemmel olduğunuzu söylediğinde kısmen haklısın diyebilirsiniz. Başka şeylerim de olduğunu biliyorsun. Bu şekilde tevazuunuzu koruyabilirsiniz. Kusursuz olmadığınızı bildiğinizden gururlu bir yanılsamanın kurbanı haline gelmezsiniz. Bu çok önemlidir. 6. mantrayı söylediğinizde tevazuunuzu korursunuz. Diğeri sizi eleştirdiğinde sadece kısmen haklısın canım. Çünkü iyi yanlarım da var diye karşılık verebilirsiniz. Gelişmek, iyileştirmek için yargılamadan araştırırsınız. Biri sizin hakkınızda yanlış bir hüküm verdiğinde, benim için kısmen doğru olan bir şey söyledin ama pozitif yanlarım da var diye karşılık verirsiniz. Aynı şekilde birisi sizi beğendiği, hayranlık duyduğunda sizi takdirinden ötürü teşekkür edebilir. Fakat yalnızca bir yönünüzü gördüğünü, sizin de pek çok zorluğunuz olduğunu işaret edebilirsiniz. Yalnızca kısmen doğru olan bir şey söyledin. Zira belki henüz görmediğin pek çok zaafın var. Biri pek çok zayıf yanın var derse, kısmen haklısın. Ancak güçlü yanlarım da var diyebilirsiniz. Ona bu şekilde içinizden ya da tatlılıkla söyleyerek karşılık verebilirsiniz. Sadece bir yanımı görüyorsun. Bütünümü değil. Çok iyi taraflarım da var. 6. mantra hakikattir. Yalan söylemez. Sahte tevazuya kapılmazsınız. Ya sesli ya da içinizden bunu söylersiniz. İçinizde birçok güzel nitelik, birçok da zayıflık var. İkisini de kabul edersiniz. Fakat bu kabul sizi olumlu niteliklerinizi geliştirerek zayıf yanlarınızı ele almaktan alıkoymaz. Aynı yöntemden başkalarına bakarken de yararlanabiliriz. Diğerlerini de kendimize ettiğimiz gibi kabul edebiliriz. Dışa vurduklarının sadece bir bölümleri olduğunu biliriz. Birini yargılayarak bağırıp çağırmadan önce değersiz olduğunu söylemek yerine daha derine bakmalıyız. Çok duyarlı insanlar tanıyorum. Hafif bir eleştiri bile onları çok mutsuz eder, ağlatır. Belki öylelerini siz de tanıyorsunuzdur. Kendimizi bütün zaaflarımızla kabul eder, huzur buluruz. Yargılamaz, kabul ederiz. Şu niteliklerim, bu zaaflarım var. Fakat kendi tempomda kendimi iyileştirmeye çalışacağım. Kendinize böyle bakabilirseniz, yargılamadan başkalarına da aynı şekilde bakabilirsiniz. Kişinin pek çok zayıf yanı olsa da birçok yeteneği, olumlu özelliği de vardır. Olumlu niteliksiz hiç kimse yoktur. Dolayısıyla başkaları size yanlış bir eleştiri yönelttiğinde kısmen haklı olduklarını ama diğer yönlerinizi görmediklerini söylemelisiniz. Diğer kişi sadece bir kısmınızı görür, bütünü değil. Yani mutsuz olmak için hiçbir nedeniniz yok. Bu 6 mantradan yararlanarak yakın ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Arkadaşım Elizabeth bu yakınlarda mantralardan yararlanma biçimlerini paylaştı. Kız kardeşi kendinden bir yaş büyük. Birlikte büyümüşler fakat özellikle genç ergenliklerinde Elizabeth kardeşine neyi nasıl yapacağına dair dersler verme alışkanlığı edinmiş. Tahmin edebileceğiniz gibi kardeşi arada bir şiddetle tepki gösteriyormuş. Elizabeth farkındalık uygulamasıyla sözlerinin daha fazla bilincine vardığını ve bu alışkanlığı değiştirmenin önemini fark ettiğini söyledi. Kız kardeşine gittiğinde ikinci mantrayı kendince uygulamaya başladığını, "Burada olmandan gerçekten mutluluk duyuyorum." Kardeşinin varlığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını idrak etmiş ve duyduğu şükranı dile getirmiş. Elizabeth mantraları evliliğinde de kullanmış. Başlangıçta kocası ne zaman gerçekten incitici bir şey söylese altında onu cezalandırma arzusu yükseliyormuş. Bunun yerine usulca ona giderek dördüncü mantranın kendini uyarladığı biçimiyle sormayı denemiş. "Bana şunu söyledin ama gerçekten anlamadım. Neydi bu?" Kocası da cevap veriyormuş. Ama Elizabeth onun söylediklerinin çoğu zaman kendi gerçekliğiyle hiçbir ilgisi olmadığını keşfetmiş. Çoğunlukla başka bir şey söz konusuymuş. Mantra, kocasının dünyasında olup bitene bir kapı açmış. Bazen kocasına bir şey söylüyor, eşi buna şiddetle tepki gösterdiğinde Elizabeth de onun bu tepkisine tepkiyle karşılık veriyormuş. Sonunda bunun yerine üçüncü mantrayı, "Acı çektiğini biliyorum, bunun için yanındayım." mantrasını uygulayarak sormayı öğrenmiş. "Söylediğim bir şey yüzünden mi? Ne olduğunu gerçekten anlamak istiyorum. Özür dilerim. Niyetim incitici sözler, davranışlar değil. Söylersen dediklerimin seni nasıl etkilediğini anlayabilirim." Elizabeth, Plum Village'da yaşadığı özel bir andan da söz etti. İç bahçedeymiş. Çaya karıştırmak üzere yeni dökülmeye başlamış gül yapraklarını topluyormuş. Bahçıvan gelip onu burada herkesin zevki için yetiştirilen çiçekleri toplamakla suçlamış. Elizabeth, "Taze olanlara dokunmuyorum ki, sadece solmuşları alıyorum." demişse de bahçıvan yatışmamış. Elizabeth, durumu anlamasına yardımcı olacağını bildiği bir rahibeden tavsiye istemiş. Rahibe, son zamanlarda bahçeden kendisi için çiçek toplayanlar olduğunu, bunun da bahçıvanı konuya hassas kıldığını söylemiş. Elizabeth demiş, "Sen de gidip adamın nasırına basmışsın." Elizabeth bunun ardından bahçıvana gidip üçüncü mantrayı uygulamış. "Durumu şimdi daha iyi anlıyorum." demiş. "İstediğin buysa avludaki çiçeklere dokunmayacağım." Bahçıvan Almanya'ya gidecekmiş. Elizabeth ilk mantrayı da "Senin için buradayım" mantrasını da uygulayarak yokluğunda gülleri sulayıp budayabileceğini söylemiş. Geçenlerde başka bir arkadaşım bir inziva sırasında çok acı çektiğini paylaştı. Dördüncü mantrayı, "Acı çekiyorum. Lütfen yardım et" mantrasını kullanarak o da arkadaşlarına konuşma ihtiyacı duymadığını, sadece mesafeye gereksindiğini iletmiş. Böylece o da arkadaşlarının durumunu anlamaları ve üstlerine alınmamalarını, istedikleri kadar yanında olabilecek halde olmadığını anlamalarını sağlamış. Neye ihtiyacı olduğunu görmesi ve buna destek istemesi yararlı olmuş. Altı mantrayı herkes evinde kullanabilir. Çocuklar da. Çocuklar aile içinde sıklıkla çaresizlik hisseder. Fakat farkındalık, konsantrasyon ve altı mantra uygulaması ile ellerinde bir araç olacaktır. Çocuk bir mantrayı sevgi ve tüm varlığıyla söyleyerek durumu anında değiştirebilir. Bu ana babaya da çocuklarıyla otoritenin değil, sevginin dilini kullanma imkanı verir. O da ebeveyn ile çocuk arasındaki iletişimi canlı tutar. Ailede gerçek bir iletişim olmadığında bunun acısını hem ana baba hem de çocuklar çeker. Altı mantra uygulaması, iletişim kapısını açık tutacak sevgi dili ve derin dinlemenin bir yoludur. Böyle bir iletişimle birbirimizi daha iyi anlayacağız. Anlayışa dayalı olacağı için sevgimiz de gerçek sevgi olacak. İlişkilerimize şefkatli iletişimi getirmek. Altı mantrayı sevdiklerinizle kullanabildiğinizde, onlarla birlikte kendinize bir tür yuva kurduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi şefkatle dinleyerek kendi içinizde yuvaya dönmeye başlamıştınız. Şefkatli iletişimle sevdiklerinizin de kendi içlerinde yuvaya dönmelerine yardımcı olabilirsiniz. Sevdikleriniz de bir yuva, sıcaklık ve sığınacak bir yer arıyor. Bir yuvanız olduktan sonra diğerine yardım edebilirsiniz. Kendinizle nasıl temasa geçip bir yuva yaratacağınızı bildiğinizden siz güvenlisinizdir. Güveniniz başkalarına da aynını yapma esinini verir. Sizde bir yuva bulabilir, ardından buna dayanarak kendilerine bir yuva inşa edebilirler. Bunu yapmak için bir iPhone'a ihtiyacınız yok. Gereksindiğiniz, onlara şefkatle bakacak gözleriniz. Şefkatle dinleyip farkındalıkla konuşmak üzere kulaklarınız ve ağzınız. Sevdiğiniz kendine geri dönebildiğinde, ikiniz de kendi içinizde yuvada olacağınızdan, ilişkiniz gerçek bir ilişkiye dönüşür. Sevdiklerinize kendilerine kulak vermek için gereksindikleri alanı tanımaktan korkmayın. Kendinize kulak verecek alana sahipseniz, bir araya geldiğinizde kendiniz kadar birbirinizde de bir yuva bulursunuz. Paylaşacağınız ortak bir yuva vardır. Bu bütün ilişkilerin temeli haline gelir. Topluma, topluluğunuza, ülkenize bir yardım sunmak isterseniz bir yuva temeliniz olmalıdır. İçiniz ve evinizde gerçek bir yuvanız varsa mutluluk, güvenlik ve doyum sizindir. İşte o zaman dışarı çıkıp daha şefkatli, merhametli ve sevecen bir topluluk oluşumunda yardımcı olacak durumda olursunuz. 5. Sorunlar baş gösterdiğinde. Çoğumuz diğerleriyle sorunlu iletişimimizin acısını çekiyor. Söz gelimi iş yerinde sıkça yapmadığımız kalmasa da iş arkadaşlarımıza erişemediğimiz duygusuna kapılırız. Bu genelde aileler için de geçerlidir. Ana babalarımızın, kardeşlerimiz ya da çocuklarımızın bildiklerinden şaşmadığı duygusunu taşır, gerçek bir iletişimin mümkün olmadığını düşünürüz. Oysa barışmanın ve daha şefkatli bir iletişimin önünü açmanın birçok yolu vardır. Öfkeliyken iletişim kurmak. Başkalarıyla iletişimimizde sorun yaşamamızın bir nedeni, öfkeliyken iletişim kurmaya kalkışmamızdır. Acı çekmekteyizdir ve tüm bu acı ile baş başa kalmak istemeyiz. Başkalarının yaptığı bir şeyden ötürü kızdığımıza inanır, bunu böylece bilsinler isteriz. Öfkede bir ivedilik vardır. Sorunlarının ne olduğunu başkalarının anında bilmesini isteriz. Fakat öfkeliyken açık seçik düşünemeyiz. Öfke içinde hareket etmek pek çok acıya neden olup durumu tırmandırabilir. Bu öfkemizi bastırmamız anlamına gelmiyor. Hiç de öyle değilken her şey yolundaymış gibi davranmamalıyız. Öfkemizi sağlıklı ve merhametli bir biçimde hissedip ele almak mümkündür. Öfke belirdiğinde onu şefkatle ele almalıyız. Çünkü öfkemiz biziz. Öfkemize şiddet uygulamamalıyız. Öfkemize şiddet uygulamak, kendimize şiddet uygulamaktır. Farkındalıklı nefes, öfkemizin bilincine varmamızı ve ona yumuşaklıkla davranmamıza yardımcıdır. Farkındalık enerjisi, öfke enerjisini kuşatır. Öfke güçlü bir enerjidir. Bir süre onunla oturmamızı gerektirebilir. Patates haşlarken en az 15-20 dakika ocakta tutarsınız. Aynı şey öfkeyi kucaklayan farkındalık uygulaması için de geçerlidir. Zaman alacaktır. Çünkü öfkenin pişmesi biraz zaman alır. Farkındalığınızla oturup öfkenizi yatıştırdıktan sonra doğasını ve nereden geldiğini görmek için öfkeye derinlemesine bakabilirsiniz. Kökeni nedir? Öfke yanlış bir algıdan ya da en derin değerlerimizi yansıtmayan olaylara alışılmış bir tepki biçiminden kaynaklanabilir. Popüler psikoterapi, sistemimizden atmak için bizi zaman zaman öfkeyi fiziksel olarak dışa vurmaya teşvik eder. Gözlerden uzak bir yerde bağırmamız ya da yastık gibi cansız bir nesneyi dövmemiz söylenir. Ben öfkenin kökenlerini dönüştürmede bu uygulamayı yararlı bulmadım. Odun sobasını düşünün. Bir terslik olduğunda pencereyi açarsınız ki duman dağılsın. Fakat sobada bir kusur varsa duman yine oluşacaktır. Sobayı onarmanız gerekir. Bağırıp çağırmak, yastık dövmek öfkenin provasından ibarettir ve onu besler. Sisteminizden çıkarmaz. İyileşmek için öfkenizle hakiki bir temas kurmanız gerekiyor. Yastığınızı döverken öfkenizle aslında anlayışınızı artıracak biçimde ilişki kurmazsınız. Yastıkla bile bir temasınız olmaz. Olsaydı onun yastıktan ibaret olduğunu bilirdiniz. Öfkeyi bastırmak tehlikelidir. Bilmezden gelinirse patlayacaktır. Bütün güçlü hisler gibi öfke de dışa vurulmak ister. Peki nasıl yapacağız? En iyisi eve gidip öfkemizin çaresine bakmaktır. İlk mantrayı hatırlayabilir, kendimizin yanında olup öfkemizle ilgilenebiliriz. Kendimize döner, zihin ile bedeni iletişime geçiririz. Farkındalıklı nefes ve yürüyüşe dönün. Orada olmak farkında olmaktır. Sonra bu farkındalıktan güçlü duygularınızın ayırdına varmada, onları kucaklayıp derinlemesine bakmada yararlanın. Genelde öfke ortaya çıktığında öfkemizin kaynağı olduğunu düşündüğümüz kişinin üstüne gitmek isteriz. Aklımız daha ibedi bir durumla, kendi öfkemizle ilgilenmek yerine bu kişiye haddini bildirmededir. Evi yanarken yangını söndüreceğine kundakçının peşine düşen biri gibiyiz. Bu sırada ev yanmaya devam eder. Birinin bir yaptığının acısını çektiğimizi dile getirmenin birçok yolu vardır. Bir not yazabilir, e-posta gönderebilirsiniz. Ama önce farkındalıklı nefes uygulaması yapın ve öfkenizle ilgilenin. Bu dördüncü mantrayı kullanmanın tam vaktidir. Acı çekiyorum. Lütfen yardım et. Yatıştıktan sonra o kişiye telefon edebilirsiniz. Ama ancak ona acı çektiğinizi ve yardıma ihtiyacınız olduğunu sakince söyleyebilir hale gelince. Onu da aynına yüreklendirin. Öfkeliyken yardım istemek son derece zordur. Fakat başkalarının yalnızca öfkenizi değil, acınızı da görmesini sağlar. Acının öfkeye yol açtığını göreceklerdir. İşte o zaman iletişim ve şifa başlayabilir. Daha az acı çekmede birbirimize yardım etmek. Önem verdiğimiz biriyle aramızın bozulması ya da uzaklaşmak iki tarafa da acı verir. Diğerine çok önem vermesek aramızın bozulması o kadar acı verici olmayacaktır. En büyük acıyı en sevdiklerimiz tetikler. İlişkideki bu tatsızlıkla artık geri dönüşün olmadığına inanmaya başlayacak kadar uzun zaman geçirmiş olabiliriz. Fakat o orada durdukça kaçınmaya, üstünü örtmeye çalışacağız. Çünkü içimizdeki acıya dokunmaktan korkuyoruz. Yokmuş gibi yapabiliriz ama oradadır. İçimizde koca bir engel. İçimizdeki acı anlaşılmak ister. Günlük uygulamamızla acımıza korkusuzca yaklaşacak kadar güçlenmemize yetecek farkındalık uyandırabiliriz. Farkındalık içimizdeki acının ayırdına varmamızı sağlar. Bu acıyı kucaklamamıza yardım eder ki bu da ilk adımdır. Biri çok acı çekmenize yol açtığında ıstırap duyacağınızdan bu kişiye bakmak, onunla aynı mekanda olmak bile istemeyebilirsiniz. Farkındalıkla kendi acınızı anlayabilir, karşınızdakinin acısını görebilirsiniz. Hatta acıyla nasıl baş edeceğini bilemediğinden bu kadar ıstırap çektiğini bile anlayabilirsiniz. Acısı taşmış, siz de bunun mağduru olmuşsunuzdur. Belki size acı vermek istememiştir ama başka türlü nasıl davranacağını bilmiyordur. Acısını anlayıp dönüştüremiyor, niyeti bu olmasa bile etrafındakilere de acı çektiriyordur. Acı çektiği için acı çekersiniz. Ona gereken ceza değil, yardımdır. Ona acısını görerek yardımcı olabilirsiniz. Bir ilişkide sorun varsa sorunu teslim etmemiz gerekiyor. Sorun boğucu gelebileceği için her şeyin yolunda olduğunu söylemek cazip görünür. Fakat sorunun varlığını kabul etmezsek anlayış ve şefkati uyandıramaz, kendimizi yabancılaşmış hissederiz. Yardım edemeyiz. Sorun yaşadığınız kişiyle ilişkinizi düzeltmek için uygulamasını yaptığınız şefkatli iletişim, derinlemesine dinleme ve sevgi dil araçlarından yararlanmanız gerekecek. Kısa bir süre farkındalıkla nefes alıp verdikten sonra diğerine şöyle şeyler söyleyebilirsiniz. Şu an pek mutlu olmadığını biliyorum. Geçmişte duygularını anlamadığım için sana daha da acı verecek tepkilerim oldu. Bunlar yüzünden ben de daha fazla acı çektim. Sana problemin çözümünde yardım edemedim. Durumu daha da kötüleştirecek biçimde öfkeyle tepki verdim. Niyetim sana acı çektirmek değil, acını ne de kendiminkini anlamadığımdan. Sorunlu duygularımı artık daha iyi anlıyorum. Seninkileri de anlamak istiyorum. Acını, zorluklarını anlamak, daha yararlı olacak şekilde davranmama yardımcı olacak. Bana değer veriyorsan anlamama yardımcı ol. Bana yüreğindekileri söyle. Dinlemek istiyorum, anlamak istiyorum. Acından ve yaşadığın güçlüklerden söz et. Anlamama sen yardımcı olmazsan kim olacak? Bunlar sadece örnek. Sözcüklerin sizin olması önemlidir. Kalbinizde şefkatin, merhametin enerjisi olduğunda kendi sevgi dolu kelimeleriniz doğalca gelir. Birine çok öfkeli olduğunuzda anın sıcağında sevgi dili kullanabilmek neredeyse imkansızdır. Fakat anlayış doğduğunda şefkat gelir. Ve fazla da çaba istemeksizin sevgi dili kullanmak mümkün olur. Hastalığın doğasını görmeyen bir hekim hastaya yardımcı olamaz. Danışanın acısını anlamayan bir psikoterapist yardımcı olamaz. Sevgi dili kapıyı açabilir. O vakit derin dinleme ve diğerinin ilişkiyi iyileştirmesine yardımcı olma imkanınız vardır. Bir ilişkide problemin varlığını kabul cesaret ister. Diğerinin bana gelmesini bekleyeyim diyebilirsiniz. Ama bu hiç olmayabilir. İletişimi onarmaya açık yürekli, şefkatli diyalog için bir örnek oluşturarak başlayabilirsiniz. Bir başlangıç için kendinize tarih verebilirsiniz. Haftalık inzivaya gelenlere kalışlarının son gecesini barışmayı başlatma tarihi olarak veririm. Eğer hakikaten çalışıyorsanız diğerleri görecek ve bundan etkilenecektir. Anında gösteremeyebilirler ama söyledikleriniz ve bakışınızın üzerlerinde bir etkisi olacaktır. Ayrım sonu, sayfa 73.